خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Değerli kardeşlerim, değerli dinleyenlerim, bugün inşallah sohbetimizde izahını yapmaya gayret göstereceğimiz mevzu, konu, teşride ikinci kaynak olarak kabul edilen sünnetle alakalı bir mevzu, bir konu olacaktır. Şeriatta ikinci kaynak olarak kabul edilen sünnet-i seniye ile alakalı bir konu üzerinde inşallah durmaya çalışacağız. Mevzumuz özellikle değerli kardeşlerim mevzumuz özellikle sünnetin tanımı, onun İslam dinindeki yeri ve değeri, ayrıyeten onunla ilgili ortaya atılan bazı şüphe ve tereddütlere yönelik cevap mahiyetinde de diyebiliriz. Sünnet mevzusu bilindiği gibi senelerden bu yana üzerinde araştırmalar yapılan, münazara ve münakaşalar yapılan bir mevzudur. Yani üzerinde birçok insanın basiretsizce münazara yaptığı, münakaşa yaptığı bir konudur. Her ne kadar bu konuda münazara ve münakaşalar da yapılsa, bu münakaşa, bu münazaralara elbette ki sünnet-i seniye vesile olmamıştır. Sünnet-i seniyeden kaynaklanan bir şey değildir. Ki Allah korusun, sünnetin ve bu manada münakaşa ve münazaraya, kavgaya yol açan veya açacak olan bir unsur olduğunu düşünmek küfürdür zaten. Allah korusun, sünnetin bu manada insanlar arasında münakaşa ve münazaraya yol açacak, problem çıkaracak diğer bir ifadeyle bir unsur olduğunu düşünmek küfürdür Allah korusun. Bu münakaşa ve kavgalar bazen mevzunun eksik anlaşılmasından kaynaklanmış, bazen hiç anlaşılmamasından kaynaklanmış, bazen de kasti inkar ve iptale gidilmesinden kaynaklanmıştır. Bazen de kasti iptale, inkara gidilmesinden kaynaklanmıştır. Her ne şekilde olursa olsun değerli kardeşlerim, bu yönlü arızaların sünnetin iptaline yönelik birer çalışma olduğu gayet açık ve nettir. Belki bu manada habersizce bu tür yanlışlara düşen insanlar da olmuş olsalar, bunların kompetanlığını yapan, inanın, sünnet-i seniyenin iptali için çırpınan insanlardır. Bu kimselerin ağızlarından çıkan ifadeler, bu yönlü ifadeler, yani anlatmaya çalıştığımız şekliyle onu kasten ortadan kaldırmaya yönelik ifadelerdir. Her ne şekilde olursa olsun bu yönlü arızaların gerçekten Müslümanlar arasında ciddi problemler açmış, hatta bugün biraz önce kardeşlerle de aramızda geçen bir sohbet, bir muhabbette de dile getirildiği gibi bazı meseleyi hakkıyla anlayamayan, kavrayamayan insanların bile bakıyorsunuz ki tamamen sünnet-i seniyeden uzaklaştıkları görülmüştür. Öyle mi? Onun için biraz önce ifade ettiğimiz gibi bu yönlü çalışmalar, inanın, kasti çalışmalar, yani onun inkarına, iptaline kast edilen çalışmalardır. Hatta ve hatta inanın şunu söylesek mübalağa etmiş olmayız. Sünnetin iptaliyle sudur edecek, ortaya çıkacak Kur'an ve İslam'ın iptali desek inanın mübalağa etmiş olmayız. Çünkü defalarca dile getirdiğimiz şekliyle Kur'an'ı hakkıyla anlama ve kavrama elbette ki sünnet-i seniyenin elinden geçer. Daha doğrusu onun anlaşılmasıyla ancak mümkün olabilir. Eğer siz Kur'an'ı salt bir şekilde, yani onun izahını yapacak, onun tefsirini, beyanını yapacak ikinci bir kaynağı yana bırakır, kenara bırakır, ele alırsanız, unutmayın ki Kur'an herkesin elinde istediği şekilde üzerinde jimnastik edeceği bir kitaptır. Ve neticede bakınız tarihteki dalle fırkalara, herkesin delili Kur'an'dan gösteriliyor. Yani herkes delilini Kur'an'dan getirmeye çalışıyor. Cebriye'ye bakıyorsunuz, Kur'an'dan getiriyor. Cehmiye'ye bakıyorsunuz, Kur'an'dan getiriyor. Öyle mi? Mu'tezile'ye bakıyorsunuz, Kur'an'dan getiriyor. Bugün Allah'a şirk ve küfür içerisinde bir İslami hayat süren efendim birçok ekollerin bakıyorsunuz ki delilleri güya Kur'an'danmış gibi hava estiriliyor. Kur'an'dan delil getirmeye çalışıyorlar güya. Halbuki Allah'a sığınırız. Yani Rabbul İzzet'in bu şekilde kitabında insanları ihtilafa düşürecek, öyle mi? Onları parçalayacak, onları hatta çeşitli çeşitli gayri İslami itikada sahip kılacak şeyler yoktur. Çünkü Kur'an-ı Kerim وَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Topluca Allah'ın ipine yapışın, ayrılmayın, sarılmayın, öyle mi? Bu şekilde bir mesaj verirken, bunu isterken, bunu arzu ederken insanların paramparça olmalarına itikadi olarak özellikle ve ameli olarak ikinci husus, paramparça olmalarına vesile olacak şeyler zikretmez. Öyle mi? Mümkün değildir. Ama hala herkesin delili Kur'an'dan bir birlik ve beraberlik yoksa, bu insanların, bu kişilerin, bu kimselerin, bu cemaatlerin, bu cemaadatların mutlaka problemleri kendi elleriyle ortaya koydukları problemlerdi. Bunları anlamaları lazım. Bunu anlamaları lazım. Yani hem Allah'ın kitabı mükemmel bir kitap deniliyor. Kesinlikle onun içerisinde ihtilaf yoktur. اَفَلَا يَتَدَّبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ اِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِي اِخْتِلَافًا كَس۪يرًا. Siz o Kur'an'ı hiç düşünmüyor musunuz? Hiç tedebbür etmiyor musunuz? O eğer Allah'tan başkası tarafından olsaydı içerisinde birbirine muhalif şeyler olurdu. Hem bunu söylüyorsunuz, hem bunu zikrederler, hem de birbirlerine muhalif bir hayat içerisinde İslam yaşarlar. Özellikle hadisleri kabule yanaşmayan kesimden bahsediyorum bak. Yani buradan bir şeyler anlamaları gerekir, bir şeyler çıkarmaları gerekir. Kendi aralarında bile korkunç bir ihtilaf var. Ha demek ki biz Kur'an'ı sağlıklı bir şekilde anlayamıyoruz. Bu Kur'an bizden önce bir topluluğa indi, öyle mi? Bizden önce bu yaşandı. Bizden önce bu tatbik edildi. Ve hatta bu yaşayanlar, itikaden ve amelen bunu yaşayanlar cennetle müjdelenmişlerdir. Bunu da Allah'ın kitabı ne yapıyor? Bizlere anlatıyor. Öyleyse konunun bu bölümü ile alakalı fazla meseleyi uzatmaya gerek yoktur. Açıkça anlaşılıyor ki hadisleri kabule yanaşmayan insanların içerisinde bulundukları problemler kendilerinden kaynaklanıyor. Böyle bir Kur'an anlayışı mümkün değildir. Böyle bir Kur'an anlayışı mümkün değildir. Kur'an bu şekilde insanları paramparça etmez. Her ne kasıtlı olursa olsun, biz inşallah bu sohbetimizde bu yönlü arızaları olanlara faidemiz olur amacıyla, dilimizin döndüğü şekilde, Allah'ın bizlere ihsan ettiği ölçüde bir şeyler anlatmaya çalışacağız. Rabbimiz bana konuyu güzel ifade edebilme açısından kudret ve kuvvet, sizlere de güzel bir anlayış, hüsnü zan, hüsnü fehim nasip etsin. Muhakkak ki bütün güç ve kuvvet Allahu Azze ve Celle'nindir. Değerli kardeşlerim, sünnetin İslam'daki yeri ve değerine geçmeden önce, isterseniz bu kelimenin gerek lugavi manasını ve gerekse ıslahi manasını şöyle bir anlamaya çalışalım. Yani sünnetten kasıt nedir? Bunun lugavi tarifi, kelime manası, mantuki manası nedir? Bunun yanı sıra sünnetin ıslahi tarifi, yani şer'i şerifteki tarifi nedir? Buna önce bir bakalım. Çünkü dersimize başlık olan kelimelerin her şeyden önce ne mana ifade ettiği güzel anlaşılması lazım. Dersin daha güzel anlaşılması için, öyle mi kardeşler? Evet. Sünnet, değerli kardeşlerim, lugavi olarak yani kelime manası yol, usul, adet, iyi olsun kötü olsun gidişat ve alışkanlık haline getirilen davranışlar manasındadır. Kelimenin lugavi tarifi budur. Lisanul Arap açarsanız burada senene maddesinde bunu görürsünüz. Yol, usul, adet, iyi olsun kötü olsun gidişat ve alışkanlık haline getirilen davranışlar manasındadır. Tarifini yapmış olduğumuz sünnet kavramının lügat manasında kullanıldığı delillerden bazılarını zikredecek olursak Allahu Azze ve Celle Hicr suresi, Kehf suresi, Enfal suresi, Fatır suresinde burada buralarda daha doğrusu kendilerine hidayet geldiği zaman insanları inanmaktan ve Rablerine istiğfar etmekten alıkoyan şey ancak evvelkilerin sünnetinin kendilerine de gelmesi yahut azabın açıkça karşılarına dikilmesidir. Zikretmiş olduğumuz bu ayeti celiledeki Hicr suresi 13 bu ayeti celilede zikredilen sünnet ibaresi Allah'tan insanlara kitap ve elçi geldiğinde inanmayanlar için Allah'ın uyguladığı kanun adet manasındadır. Kanun adet manasındadır. Açar okursanız orayı sünnetül evvelin buradaki ifade evvelkilerin sünneti yani evvelkilerin başına gelen Allah'ın adeti kanunu manasına zikrediliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hatırlarsınız bir hadis-i şeriflerinde men senne fil islami sünneten haseneten hadisi hatırlarsınız ve men senne sünne fil islami sünneten seyyiyeten hadis uzunca ama bizim dersimizle alakası olan kısmını izah edeceğiz. Her kim İslam içerisinde, İslam dininde güzel bir çığır açarsa haseneten, seyyiyeten ifadeleri ve her kim de İslam içinde kötü bir çığır açarsa yani zikredilen bu sünnet kelimesinin lugavi tarifinde anlatıldığı gibi buralarda adet, çığır, yol manasına anlatılıyor. Yani bunun kelime manasını zikrettikten sonra bu manaya gelen delilleri sizlere anlatmaya çalıştık. Artık konuyu uzatmaya gerek yoktur. Bununla alakalı birçok hadis, ayet vardır. Bunları inşallah isteyenler için, illa üzerinde çalışma yapacak insanlar için bunlar verilir. Ama kısa da olsa bu bir iki delille sünnetin lugavi tarifinde anlatıldığı şekliyle adet, çığır, yol manasında olduğu açıktır. Sünnetin ıstılahi olarak tarifine gelince, değerli kardeşlerim, sünnetin ıstılahi olarak tarifine gelince, yukarıda zikredilen manalarda kullanılmış olan sünnet kelimesi, İslam'ın bidayetinden itibaren hususi bir mana kazanmış, yine tarik, çığır, siret manalarını muhafaza etmiş olmakla beraber bu manalar sadece ve sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tarik, çığır ve siretine tahsis olunmuştur. Ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tarik ve siretinin Allah'ın tebliğine memur ettiği din ile ilgisi olması hasebiyle kelimenin lügatta görülen kötü veya mezmum yol manası ıstılahta kaldırılmıştır. Bu ıstılahi tarifte ne yapılmıştır? Kaldırılmıştır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti değerli kardeşlerim söz konusu olduğu zaman bu sünnetin zemme layık yol ve gidiş olması mümkün değildir. Mümkün değildir. Aksine bu yol ve gidiş övülmeye ve örnek almaya layık bir yoldur. Övülmeye ve örnek almaya bir layık bir yoldur. Hulasa değerli kardeşlerim, ıstılahi manada sünnet denildiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin açtığı çığır, takip ettiği yol manasına gelir. Öyle mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin açtığı çığır, takip ettiği yol demektir. Bunun diğer bir ifade şekli ise sünnet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kavilleri, takrirleri ve fiilleri manasınadır. Sünnet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kavilleri, ey sözleri manasınadır. Öyle mi? Çünkü onun takip ettiği, açmış olduğu o çığır, o yolda onun kavilleri söz konusu, sözleri, fiilleri yani hal ve hareketleri. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bunlar Allah Resulü'nün kavilleridir. Beni nasıl namaz kılar gördüyseniz öylece namaz kılın. Bu kavli bir sünnet. Öyle mi? Size şunu şunu emrediyorum. Bunlar kavli sünnetleridir. Fiilleri yani hal ve hareketleri. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi gördük şöyle yapıyordu. Muhammed Mustafa'yı gördük. Şöyle şöyle bu meseleyi uyguluyordu. Fiilleri bunlarda. Ve sünnet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin takrirleri. Ey takrirlerinden kasıt tasvipleri. Yani yanında bir şey söylendiği zaman buna sukut geçmesi. Yanında bir şey söylendiği zaman veya yapıldığı zaman buna sukut geçmesi. Takriri sünneti. Diğer bir ifadeyle tasvibi sünneti. Veya yanında bir şey bir yerlerden bir şeyler söylenmiş, yanında bu anlatılmış, ses çıkarmamış. Takrirleridir, tasvipleridir. Neden? Neden? Çünkü değerli kardeşlerim, biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Allah'ın dinine muhalif, aleykümselam, hemen oturun. Allah'ın dinine muhalif bir şey yapıldığında muhakkak ki buna mani olur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ki bunun birçok delilleri vardır. Ve yine bunun yanı sıra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir şey söylenir ve bu söz İslam'a muhalif ise ne yapar? Buna mani olur değerli kardeşlerim. Çünkü hatırlarsınız men ra'a minkum munkeren hadisi şerifini söyleyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun için Allah Resulü'nün sünneti denildiği zaman onun kavilleri, onun fiilleri ve onun takrirleridir. Bunun diğer bir müteradif şeklini zikredecek olursak hadistir değerli kardeşlerim. Hadis. Yani onun sünneti ey onun hadisleridir. Onun hadisleridir. Onun İslam'daki yeri ve değerine gelince, yani sohbetimizin başında da dedik ya, bugün inşallah sünnet-i seniyenin İslam dinindeki yeri, önemi ve diğer şeylerden de bahsettik. Onun İslam dinindeki yeri ve değerine gelince, bunun önemini ve ehemmiyetini anlatan yüzlerce deliller vardır. Yüzlerce delil vardır. Sünnet-i seniyenin, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini, onun takip ettiği o yolun güzelliğini öven yüzlerce delil vardır. Buna en başta tanıklık eden Allah'ın kitabıdır değerli kardeşlerim. Bakınız Rabbimiz ne buyuruyor? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَس۪يرًا. Andolsun ki Allah'ın Resulünde sizin için Allah'ı ve ahiret günün arzu edenler ve Allah'ı çokça zikreden kimseler için güzel örnekler vardır. Bu ayeti celile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyesinin önemini, ehemmiyetini, öyle mi? Ona ittibanın güzelliğini anlatan delillerden bir tanesidir. Ahzab suresi ayet 21. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ أَنْهُ فَانْتَهُ وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْغَابِ. Resul size neyi verdi ise onu alın, sizi neden nehyettiyse ondan da kaçının. Allah'tan korkun, şüphesiz ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Haşr suresi ayet 7. Burada da yine değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesini öven, onun getirdiklerine ittibayı öngören, emreden ifadeler vardır. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ey Muhammed, de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Şüphesiz ki Allah gafurdur, rahimdir. Ali İmran 31. Nisa suresi ayet 65. فَلَا وَالرَّبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِيدُ فِي أَنْفُسِهِمْ خَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. Hayır, Rabbine andolsun ki onlar aralarındaki çekiştikleri şeyler hakkında seni hakem tayin edip sonra da senin verdiğin hükümden dolayı içlerinde bir sıkıntı duymadan ona tam teslimiyetle teslim göstermezlerse, tam manasıyla teslim göstermezlerse la yu'minune, iman etmiş olamazlar. İman etmiş olamazlar. Nisa suresi ayet 65. Nisa suresi ayet 80. Kim Resul'e itaat ederse o asıl itibariyle Allah'a itaat etmiş olur. Men yuti'ir Resul fakat ata'allah. Her kim de yüz çevirirse biz seni onlara bekçi göndermedik. Burada Nisa 80. Değerli kardeşlerim, gördüğünüz gibi kim Resul'e itaat ederse o asıl itibariyle Allah'a itaat etmiş olur. Şimdi bunlara dikkat ederseniz değerli kardeşlerim, Allah'a itaat ve bir de Resulüne itaatten bahseder. Allah'a itaatten manası, yani Allah'a itaatten kastın ne, Resulüne itaatten kastın ne olduğu gayet açık ve nettir. Hiç zorlanmadan bunu anlamak gerekir. Eğer Resul'e itaat, onların dediği gibi işte Allah'a itaat edin ve bir de Resulüne itaat edin diye sünneti inkar edenlere delil getirdiğimiz zaman bunlar ikisinin de aynı manaya geldiğini zikrederler. Haşa. Allahu Azze ve Celle orada mustakil emir sıgası ile eti'ullâhe ve eti'ur-resûl, mustakil emir sıgası ile Allah'a itaat edin ve Resulüne itaat edin. Allah'a itaatten kasıt ne? Peki Resulüne itaatten kasıt ne? Allah'a itaat onun kitabına, Resulüne itaat onun sünnetine. Onun sünnetine. Basiretli hiçbir Müslüman arasında bu yönlü bir ihtilaf yoktur. Ama akıllarına uluhiyet makamı tanıyan bir takım insanların, kişilerin, kimselerin nazarında İkisi de aynı manaya, haşa, Rabbul İzzet bu şekilde bir ifade kullanmaktan münezzehtir. Yani birbirine çarpık, birbiriyle alakası olmayan bu şekilde bir cümle kullanmaktan, söz kullanmaktan münezzehtir. Ebu Hureyre radıyallahu anhu anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki bana itaat eden aslında Allah'a itaat etmiştir. Bana karşı gelip isyan eden de Allah'a isyan etmiştir. Yine başka bir hadislerinde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem size sarıldığınız müddetçe sapıtmayacağınız iki kaynak bırakıyorum, iki şey bırakıyorum. Terektu fikum şey'eyni lan tadillu ma masaktum bihima kitaballahi ve sünneti. Size iki şey bırakıyorum, sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız. Biri Allah'ın kitabı, biri benim sünnetim. Biri benim sünnetim. Değerli kardeşlerim, bu ve emsali deliller çoktur. Yani bu ve bununla eş manalı daha birçok ayet ve hadisler var ki bunlar sünnetin İslam dinindeki yerini, değerini açıkça ortaya koyuyor. Onsuz bu işin olmayacağını anlatıyor. Onsuz bu işin olmayacağını anlatıyor. Ve ona tabi olmanın farz olduğunu açık ve net bir şekilde bizlere bildiriyor, inananlara bildiriyor. Değerli kardeşlerim, unutmayın ki sünnet-i seniyenin teşriide çok büyük ve önemli görevleri vardır. Sünnet-i seniyenin, yani hadis-i şeriflerin teşriide, şeriatta yani, çok önemli, büyük görevleri vardır. Sünnet وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَا لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Sana da bu zikri indirdik ki İnsanlara indirileni sen beyan edesin. İfadesiyle, hükmüyle en başta Kur'an'ı tefsir etme selahiyetine sahiptir, görevine sahiptir. Yani teşride en önemli görevlerinden bir tanesi budur. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَا لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Ey Muhammed, sana biz bu zikri indirdik ki kendilerine ne indirileni sen onlara beyan edesin. Onlara sen beyan edesin. Nahl suresi ayet 44. Rabbul İzzet'in bu hükmüyle sünnet, Kur'an'ı tefsir etme, beyan etme, izah etme yetkisine sahiptir. Öyle mi? Sünnet, değerli kardeşlerim, Allah ve Resulü bir şeyde hüküm koyduğu zaman ifadesiyle Kur'an'dan ayrı hüküm koyma selahiyetine sahiptir. Ayetlere iyi dikkat ediniz. Allah ve Resulü bir şeyde hüküm koyduğu zaman, ne demek Allah ve bir de Resulü bir şeyde hüküm koyduğu zaman, ne demek bu? Yani Kur'an ve bir de sünnet bir şeyde hüküm koyduğu zaman, bunun manası budur. Allah da hüküm koyar, Resulü de hüküm koyar. Allah da hüküm koyar, Resulü de hüküm koyar. Yani Kur'an da hüküm koyar, sünnet-i seniyede hüküm koyar. Allah'ın koyduğu hüküm, Resulünün koyduğu hüküm, menşek olarak aslında tektir. Yani Allah'ın koyduğu hükmüdür. Allah'ın hükmüdür aslında. Men yuti'ir Resul fakat ata'allah ifadesinde görüldüğü gibi, anlaşıldığı gibi, aslında yani Resul'e itaat eden aslında Allah'a itaat etmiştir. Yani Resul'ün koyduğu hükümler aslında Allah'ın koyduğu hükümlerdir. Resul'ün verdiği fetvalar aslında Allah'ın verdiği fetvalardır. Resul'ün kıldığı haramlar aslında Allah'ın kıldığı haramlardır. Yani sünnetin vahiy olduğu hususunda da çokça delillerde anlaşıldığı, anlatıldığı gibi bu sünnet-i seniyenin vahiy oluşundan dolayıdır. Yani sünnet de Allah'tan inen bir vahiydir. Dolayısıyla bu hükümler Allah'ın koyduğu hükümlerdir. Yani Allah'ın hükümleri kendisini ya Kur'an'da ya da sünnette gösterir. Ama burada Allah ve Resulü bir şeyde hüküm koyarsa, koyduysa denildiği zaman, Kur'an ve sünnet bir şeyde hüküm verdiği zaman, artık ayetin devamını biliyorsunuz, inanan bir erkek, öyle mi? İnanan bir kadın, artık bu işi seçmeye muhayyerlikleri yoktur. İtaat etme mecburiyetindedirler. Öyleyse tekrarında fayda vardır. Sünnet, Allah ve Resulü bir şeyde hüküm koyduğu zaman ifadesiyle Kur'an'dan ayrı hüküm koyma selahiyetine sahiptir. Kur'an'dan ayrı hüküm koyma selahiyetine sahiptir. Bunu kafamıza güzel yazıyoruz. Sünnet-i seniye, değerli kardeşlerim, sünnet-i seniye Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayanlarla mukatele edin ayeti celilesi ve o Resul ki onlara iyiliği emreder, kötülükten de nehyeder. Onlara iyi ve temiz olan şeyleri helal, kötü ve pis olan şeyleri de haram kılar ayeti celilesi gereğince helal ve haram kılma yetkisine sahiptir. Sünnet helal ve haram kılma yetkisine sahiptir. Yani değerli kardeşlerim, sünnet helal de kılar, haram da kılar. Helal de kılar, haram da kılar. Sünnet-i seniyenin daha sayılamayacak kadar teşride görevleri vardır değerli kardeşlerim. Teşride görevleri vardır. Hulasa, o olmadan din asla anlaşılamaz ve sırat-ı mustakim asla bulunamaz. Bu iki kaynak et ve tırnak gibi birbirinden ayrılmayan iki unsurdur. Bunu birbirinden kesinlikle ayıramazsınız. Bunu birbirinden ayırdığınız zaman biraz önceki ifade ettiğimiz şekliyle sağlıklı bir din asla yaşayamazsınız. Sırat-ı mustakimi asla, asla ve asla bulamazsınız. İşte bundan dolayıdır ki din düşmanları inananları sırat-ı mustakimden ayırmaları veya dini onlara bulanık göstermeleri için ilk önce işe sünnete saldırmakla başlamışlardır. Bunlar sünnet-i seniyeye saldırmakla işe başlamışlardır değerli kardeşlerim. Neden? Neden? Çünkü eğer sünneti diğer bir ifadeyle yani hadisleri insanların gözünde küçük düşürür ve çeşitli şeytani teviller ve vesveselerle onu reddettirirlerse Kur'an artık biraz önce de dediğimiz gibi ellerinde istedikleri şekilde evirip çevirecekleri bir kitap haline gelecektir. Bir kitap haline gelecektir. Hatta sünnet-i seniyeyi iptal içinde kullandıkları şeytani metotlardan bir tanesi de neydi biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Sahabeyi dillerine dolamaları, öyle mi? Sahabe arasında seçilen insan kimdi? Seçilen insan da hadisleri en fazla rivayet eden Ebu Hureyre radıyallahu anhu. Allah hilelerini, oyunlarını başlarına çeviriyor. Tabi onların izahı inşallah başka bir zaman. Yani buralardan aslında paçayı ele veriyorlar. Sünnet-i seniyeye saldırmakla önce ravileri sahabeden başlıyorlar. Sahabeden kimi seçiyorlar? Ebu Hureyre. Geçen de odada görüldüğü gibi ahlaksız, terbiyesiz efendime söyleyeyim insanın bir tanesi hemen Ebu Hureyre'ye saldırmakla işe başladı. Allah ıslah etsin ki bunlar karşımızda olan insanlar değillerdir ki yan yana gelip helalleşelim. Bunlar vefat etmiş gitmiş, Allah kendilerinden razı olsun. Bunlarla helalleşmek zor olacaktır ve üstelik bunların inkarı, bunların sözlerinin inkarı, Ebu Hureyre'nin sözlerini inkar ona hakaret de değildir. Bunlar dinin iptali, dinin inkarıdır değerli kardeşlerim. Yani Allah'ın indirdiği vahyin ikinci kısmını inkardır. Evet. Altını çiziyoruz tekrar. Diyoruz ki bunlar neden işe sünnete saldırmakla başlıyorlar? Çünkü eğer sünnet-i seniyeyi yani hadisleri insanların gözünde küçük düşürürlerse artık Müslümanlar arasında bu yönlü problemler meydana çıkacak ve neticede amaçlarına ulaşacaklardır. Dolayısıyla ehli kitabın yaptığı gibi onu tahrif ederek insanların elinden dinleri, imanları rahatlıkla kolayca alınacaktır. Hele hele bugün dinlerine, imanlarına karşı lakayt kalan biz Müslümanların bu yönlü eğer ciddi çalışmaları yoksa, araştırmaları yoksa, Kur'an'ı, sünneti hakkıyla yaşamaları yoksa, o konuda malumatları yoksa, onlar istedikleri gibi bunları elleriyle evirip çevireceklerdir değerli kardeşlerim. Evirip çevireceklerdir. Onlardan bazılarına göre, değerli kardeşlerim, bunlarla sık sık karşılaşıyoruz. Onlardan bazılarına göre Kur'an'ı anlamada peygambere ihtiyaç yoktur. Anlayışı hakimdir. Kur'an'ı anlamada hadise ihtiyaç yok, peygambere ihtiyaç yoktur yani. Bunu açık ve net bir şekilde karşımızda söyleyen insanlarla karşılaşmışızdır değerli kardeşlerim. Hatta bir gün öyle bir durum oldu ki, inanın anlatan hocamızın, anlatan kardeşimizin konuyu güzelce bilmesi, izah etmesi hasebiyle bu soruyu sordu onlardan. Evet, Kur'an'ı anlamada peygambere ihtiyaç yoktur ifadesi çıkar çıkmaz o insanların yanından birisi ayağa kalktı, dedi ki peki, dedi, o zaman sen ne diye bize Kur'an'ı anlatıyorsun ki? Kur'an'ı anlamada peygambere bile ihtiyaç yokken sen o zaman bize birer tane meal hediye et bırak, sen ne diye bize Kur'an'ı anlatmaya çalışıyorsun senelerce? Bu adam kalktı bunu söyledi ve gitti. Yani değerli kardeşlerim, bu asabi ruhların ağzından çıkan sözlerden bir tanesi budur. Kur'an'ı anlamada yani peygambere ihtiyacımız yok mu sorusunun cevabı olarak evet, peygamberi yani Kur'an'ı anlamada peygambere ihtiyaç yoktur. Anlayışı hakimdir bunlarda. Bazılarına göre teşride Kur'an mustakildir. Dolayısıyla Kur'an'ın koltuk değneğine ihtiyacı yoktur. Bakın şeytani ifadelere bakın değerli kardeşlerim. Kur'an'ın koltuk değneğine ihtiyacı yoktur. Bu ifadelerle güya Kur'an'ı taltif ettiğini, öyle mi? Zannederek yani siz Kur'an'ın yetersiz olduğunu mu söylüyorsunuz? Yani siz şimdi Kur'an'ın her şeye cevap vermediğini mi iddia ediyorsunuz? Yani şimdi siz bu kitabın bu manada ezik, efendim noksan olduğunu mu iddia ediyorsunuz? Şeytani tevillerle sizlere bunları söylemeye çalışıyorlar. Akli hareket edenler de ne yapacaklardır? Kur'an'ın bütününden hareket edemeyenler, daha doğrusu Kur'an'ın bütününe vakıf olamayanlar da ne yapacaktır? Evet ya, bu doğru söylüyor. Yani Kur'an-ı Kerim mükemmel bir kitap. Bizim inancımız, bizim efendim senelerdir öğrendiğimiz elbette ki Kur'an mükemmel bir kitaptır. Öyle mi? Bu ifadelere aldanacaktır. Elbette ki Kur'an mükemmel bir kitaptır. Ama Kur'an-ı Kerim'de bize kendisinin sadece bu işte yani teşride yeterli olmayacağını da anlatıyor Kur'an. Madem Kur'ancısınız, madem Kur'aniyum mezhebindensiniz, madem Kur'an'a bu kadar değer veriyorsunuz, siz Kur'an'ın istediği şekilde hareket etmiyorsunuz ki. Kur'an'ı açıp okuduğunuz zaman Kur'an ikili bir sistemden bahseder sürekli. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Allah'ın haram kıldıkları, Resulünün haram kıldıkları. Allah hüküm koyar, Resulü hüküm koyar diyor. İhtilaf ettiğinizde Allah'a ve bir de Resulüne gidin. Ve enzelallahu aleykel kitab vel hikme. Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Hani bunları inşallah konuyla ilgili müstakil bir ders yaptığımızda anlatırım. Yani konunun bu yönüyle ilgili müstakil bir ders. Ama burada görüldüğü gibi birçok delilde Kur'an ikili bir sistemden bahseder. İki kaynaktan bahseder. Kur'an'a bu kadar düşkün, Kur'an'ı bu kadar güzel anladığınızı söylüyorsunuz. E neden bu delillerden haberiniz yoktur? Kur'an seni Resulullah'a havale ediyor. Kur'an sana git diyor, benim nasıl anlaşılacağım hususunda Resulullah'ta en güzel örnekler vardır. Namaz kıl der, nasıl kılınacağını git Resulullah'ta aldır. Hac bilinen aylardadır der, hangi aylardadır? Resulullah'a gideceksinizdir. Yani bu kitabın, değerli kardeşlerim, biraz aklımızı kullanacak olur isek, bu kitabın indirildiği bir ortam vardı, öyle mi? Bu kitabın anlaşıldığı bir ortam vardı. Bu kitaba iman edildiği, bu kitabın pratize ediliş şekli vardı asr-ı saadette. Neden oraya gitmiyoruz? Neden nasıl anlaşılmış, nasıl yaşanmış? Neden ona ihtiyaç duymuyoruz? Evet, bu şekilde ifadelerle Kur'an'ı saf dışı ederler. Kur'an'ın koltuk değneğine ihtiyacı yoktur. Kur'an'ı anlamada peygambere ihtiyaç yoktur. Hatta bazıları derler ki evet tamam, sünnet bir ihtiyaçtır. Ama sizin sünnet dediğiniz olay hadislerdir. İçerisine bir sürü uyduruk, şunlar bunlar falan girmiştir, mevzusu vardır bilmem ne. Şimdi sana şöyle yanaşıyor, diyor ki mevzu hadis yok mudur kardeşim diyor. E var. E zayıf hadis yok mudur? E var. E demek ki bak mevzu zayıf, işte doldurulmuş bunun içerisine. Dolayısıyla buna itibar edilmez. Hiç mevzu ayet, hiç uydurma ayet diye bir şey duydunuz mu deyip hemen geçiyor. Bir dakika diyorsun, bir dakika. Evet, mevzu ayetler de var. Evet, uydurma ayetler de vardır. Kim diyor ki yoktur? Allah'ın kitabına da ziyade, Allah'ın kitabına da efendim bir noksanlık izafe edilmiş. Bununla alakalı iddialar da söz konusudur. Şia'nın iddialarından bir tanesi, Kur'an 17 bin ayettir. Hadi buyurun. Kur'an 17 bin ayettir. Kur'an'da velayet suresi vardı, kaldırılmıştır diyor. Bu asabi ruhlar, bu zavallılar, bunu kendilerinin kitaplarından yeriyle, numarasıyla gösterebilirim. Hatta İran'da basılıp dağıtılmıştır. Alemlerin Rabbinin kitabının tahrifinin ispatı diye. Bakmayın onların takiye yaptıklarını. Onlar ne hain insanlardır. Onlar ne hain insanlardır var ya. Yani bir taraftan ürkütürler, bir taraftan perkitirler hesabı. İnanın, yeminle ifade ediyorum, çatır çatır bastırıp satıyorlar. Allah'ın kitabının tahrifinin ispatı diye. Hümeyni bile kendi Keşfül Esrar isimli eserinde olsun, Hukumetül İslamiye eserinde olsun, ki bunların en yenileri diyebiliriz, muassır, o bile sahabenin Kur'an'ı tahrifinden bahseder. Bunlar böyle hain insanlardır. Allah şerlerinden emin etsin. Onun için bunlar, evet sünnet tamam, yani Kur'an'ın bir piratize ediliş şekli mümkündür, olabilir, ama o sizin dediğiniz hadisler değil. Ya yaşanan sünnet. Yaşanan sünnet. Neymiş bu yaşanan sünnet? Efendi işte öteden beri yaşana gelen sünnet. Nasıl yaşana gelmiş ki kardeşim? Bugün din adına yaşanan bir sürü problem var. Birini inkar ediyor. Birisinde küfür olan bir şey, birisinde tevhid, iman, öyle mi? Din adına bugün bir sürü cemaatler var, cemaatler vardır. Nasıl yaşana gelen sünnet? Bu nereden çıktı? Bu şekliyle efendim, tabi Kur'an'ı sünneti hakkıyla anlamayan insanlara yönelik şüphe, tereddüt içerikli ifadelerdir bunlar. Halbuki Kur'an'ı sünneti anlayan insanların bunlara bu manada pabuç bırakacaklarını zannetmiyorum. Yani bunların bu yönlü ileri geri konuşmaları, ki bunlar hepsi seleflerinden devraldıkları sözlerdir. Yani bunlar şuurlu, basiretli, ispat edilecek bir söz değildir bunlar. Bunlar ne manada, kullandıkları sözlerin ne manaya geldiğini bile inan izah eden insanlar değillerdir. Kur'an'ın subuti kat'i, manaya delaleti ise zannidir. Allah Allah, ne kadar mükemmel, ne kadar güzel bir ilmi ifade kullanmış. Bunu şimdi dinleyen insan diyor ki Allah Allah, ne kadar ilim ehli bir insansa, Allah Allah Allah, Kur'an ayetlerinin sübutu kat'i, manaya delaleti zannidir. Ne demek bu arkadaşlar, bir izah edebilir misin? Bu ne demek bu? Bunu anlatır mısın? Ya bu ilmi bir ifade, bunu anlamazsın falan. Bak, bunu başkalarından duymuş, anlamıyor. Bilenleri de izah etmeye çalışıyor güya. Mesela diyor, Allah Kur'an'da diyor bir ayet zikretmiştir. Bu ayetlerin kelimelerinin subuti kat'idir ama kelimelerin manaya delaleti zannidir. Ne demek zannidir? Ha, öyle de anlaşılır, böyle de anlaşılır. Yahu Allah insanlara zulmeder mi? Be zalim adam. İnna Allah la yazlimu miskale zerretin. Allah zerre kadar kimseye zulmetmez diyor. Bu bir zulümdür. Ne demek bir şey indirsin, onun hangi manaya delalet ettiği belli değil. Öyle mi? Bilmece sorar gibi. Bir taraftan ihtilaf etmeyin, ihtilafa düşmeyin desin Rabbul İzzet. Diğer taraftan bizleri, öyle mi, İhtilafa düşürecek ifadeler zikretsin. Bizi birbirimize düşürsün. Allah bundan münezzehtir ya. Bunlar zalim ya. Bunlar tam zalim, hain ya. Bu ifadelerle, ki şeytani ifadelerdir, Kur'an ayetlerinin efendim subutu kat'i, manaya delaleti zannidir. Kur'an ayetlerinin subutu da kat'idir, manaya delaleti de kat'idir. Yani Allah kitabındaki kelimeleri efendime söyleyeyim kat'i olarak zikretmiş, ne manaya delalet ettiğini de zikretmiştir. Bunun ne manaya geldiğini de zikretmiştir. Eğer Kur'an'a hakkıyla vakıf isen, Kur'an'ın tarif ettiği ikinci bir kaynağa da gidersen no problem. No problem. Allah ıslah etsin bunları. Tarihte bu çeşit zındıklar çoktur. Bunların en başta gelenlerinden Seyyid Ahmet Han, Delhi'de doğmuş, 1817 doğumlu. Efendim 1897'de ölmüş. Sünnet inkarcılarındandır. Bunların fikirleri şimdi dolaşıyor. Bunların fikir babaları bunlar. Yani şu an asrımızdakilerin fikir babaları. Çarak Ali Ahmet. Çarak Ali Ahmet, bu da bunların fikir babalarıdır. Hoca Ahmet Din El Emristeri, bu da bunların fikir babalarıdır. Abdullah bin Abdullah Cakravli, Pakistan Lahore'da doğmuş. Bu da bunların fikir babalarıdır. Bunların Kur'an dışında kesinlikle vahiy olmadığını, Kur'an'ın dışında herhangi bir şeye ihtiyacın olmadığını anlatmışlardır. Bunlar ve bunlar gibi daha adını zikredemediğimiz birçok şahsiyet vardır ki Allah yaptıklarıyla bunları karşılaştırdı. İslam kisvesinde görünerek sünnet tarihini ve sahih hadislerine tekzip etmişlerdir. Bunlar İslam kisvesinde görünen zındıklardır. Bunlar İslam kisvesinde görülmüşlerdir. Hadislere karşı içerisinde, bu simaların içerisinde muasırımız olan en azılı zındıklardan bir tanesi de Mahmud Ebu Reyye'dir değerli kardeşlerim. Mahmud Ebu Reyye, sünnet inkarcılığında yukarıda adı geçenlerden sancağı bu azılı zavallı almıştır. Bu şahsiyet ele almıştır. Onun bu konuda Edva'u ala es-sünneti Muhammediye özgün adıyla bir kitap yayınlanmıştır. Bu kitap, bilmiyorum hatırlar mısınız veya denk geldiniz mi, Yöneliş Yayınları tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Açanlar, okuyanlar göreceklerdir ki bu kitabın içerisinde ne yeni bir fikir ortaya konulmuş ne de yeni bir yorum yapılmıştır. Yaptığı iş, Şia'nın, Mu'tezile önderlerinin, kelamcıların ve müsteşriklerin kitaplarından seçilmiş bulunan şüpheleri, efendim tereddütleri ve edebiyat kitaplarının anlatmış olduğu tortuları yan yana getirmiş, toplamış, bunu kitap haline getirmiştir. Bunu kitap haline getirmiştir. Allah'a yemin olsun ki değerli kardeşlerim, Allah'a yemin olsun ki o kitabı her türlü duygu ve ön yargıdan bağımsız olarak okuyan herkes, onun yeni bir şeyler getirmediğini ve seleflerinden devraldığı emanet ehli olan sahabe edepsizlik yaptığını göreceklerdir. İftira attığını göreceklerdir. İthamları burada göreceklerdir. İlmi hiçbir şey bulamayacaklardır. Diğerlerinde olduğu gibi. Allah bunları ıslah etsin. Tabii yaşayanlarını, yaşamayanları da artık cehaletleri ne kadar mazeret. Onu Allah en iyi bilendir. Ama biraz önce dediğimiz gibi bunların birçoğu kasti olarak bu yönü zındıklık yapmışlardır ki bunların hesabı elbette ki çok çetindir. Evet. Bu taifenin gerek eksi gerekse yeni inkarcıları değerli kardeşlerim sürekli boş ve tutarsız şüphelerle uğraşmışlardır. Meselelere ilmi bir şekilde yaklaşmaktan ziyade akli ve mantıki yanaşmışlardır. Bazen denk gelmişsinizdir siz de buralarda ki getiriyorsunuz ara sıra konuşuyoruz. Hani bunlar ilmi hiçbir şey ortaya koyamıyorlar. Bakıyorsunuz ki bir hadis inkar ediyor. Niye bunu inkar ediyorsunuz? Yani bunun ilmi ne problemi var? Ya diyor akıl var, mantık var diyor. Aklına tüküresiniz. Diyor ki akıl var, mantık var. Diyor bu böyle olur mu diyor. Ya arkadaş biz deli miyiz yani? Bunu kabul edenler deli mi? Kendinin çok akıllı olduğunu zannediyor. Yani akıl ve mantıkla bu iş olmaz. Ne demek akıl var, mantık var? Akli her izahın akli reddiyesi olur. Mantığınızın bugün kabul ettiğini seneler önce reddediyordunuz. Öyle mi? Öyle. Öyle mi? Sizin yani bundan birkaç sene önce aklınızın, mantığınızın kabul ettiğini, bugün inkar ettiğiniz bir şey var mı? Var diyor. Hem de çok diyor. Ya nasıl akıl ölçü oluyor ki? Mantık ölçü oluyor ki? Peki bugün inkar ettiğiniz seneler sonra kabul etmeyeceğine delilin ne? Yani bakıyorsunuz ki akıl ve mantıkla hareket ederek ilmi herhangi bir izahı yok adamın. İlmi herhangi bir izahı yoktur adamın. Buhari'den bir hadisi almış gelmiş. Geçenlerde konuşuyoruz birisiyle. Bu hadis diyor ne demek yani sizin böyle sahih gördüğünüz muteber kitap olarak kabul ettiğiniz bir hadis kitabında böyle bir hadis. Neymiş bu hadis? Allahu Azze ve Celle'nin Resulünü Miraç olayında efendime söyleyeyim işte kendisiyle pazarlık ettiğini. Kendisi tabi pazarlık anlıyor bunu. Yani 3-4 sefer inip çıktığını Allah'la pazarlık ediyor yani. Namaz 50 vakitti işte 5 vakite indi. Ne bunun şimdi ilmi olarak itirazınız ne buna? İlmi bir itirazı yok. Diyor ki ya diyor Allah diyor bilmiyor muydu kullarının buna güç yetirmeyeceğini? Niye 50 vakit dedi de sonra 5'e indirdi? Bakın bu şekliyle akli yanaşıyor. Yani bundan dolayı mı inkar ediyorsunuz? Evet. O zaman dedim siz Allah'ın kitabında şu ayetleri de inkar etmeniz gerekirdi. Düşmana karşı hazırlıklı olma, düşmana karşı herhangi bir sayıdan bahsediyor ya açtığınız zaman. Ona karşı 200 mü zikrediliyor? Akabindeki ayeti celle ne diyor?
Bir kişi 10 kişiye bedel diyor.
Bakıyorsunuz ki 1'e 10 zikrederken ondan sonra ne yapıyor? Allah gücünüzün yetmeyeceğini bildiği için hafifletti. Öyle mi? Bu ayeti de inkar etmemiz lazım. Sizin aklınıza, mantığınıza göre. Allah bilmiyor muydu onların güç yetiremeyeceğini de? Yine her kim peygamberle gizli bir şey konuşacak olursa gizli bir şeyler sadaka versin diyor. Akabindeki ayeti celile de bu size ağır geldi değil mi? Ve bunu hafiflettiğini, bunu kaldırdığını yani Kur'an'daki nasih mensuk olayı vardır. Şimdi bu beyefendilerin mantığına göre bu ayetleri de inkar etmemiz gerekir. Niye? Allah bilmiyor muydu? Allah biliyordu. Allah Azze ve Celle biliyordu. Allah senin küçülmeni, Allah Azze ve Celle senin boynunu büküp yalvarmanı, ne olur ya Rabbi şu kadar indir bizim buna gücümüzü, bunu istiyor, bundan hoşlanıyor. O senin elbette ki yalvaracağını, yakaracağını da biliyor. Muhammed'in yalvarıp yakaracağını da biliyordu. Böyle bir mantıkla hareket edilmez kardeşim yani. Adamın bundan başka bir öne süreceği gerekçesi yok. Aklına uymuyormuş. Vallahi kusura bakma yani senin aklında bir zorun var zannedersem. Bu kadar hadis ehli hiçbir tanesi buna itiraz etmemiştir. Bana Kur'an sünnet çerçevesinde ortaya konan kaide kural çerçevesinde buna itiraz etmen gerekir. Eğer senin aklın ölçüyse bu hususta diğerlerinin aklı ne olacak? Yani ne olacak? Akıllar farklı farklıdır kardeşim. Hepsinin kapasitesi farklıdır öyle mi? Anlayışı, kavrayışı farklıdır. Böyle bir ölçü olur mu? Allah bunu eğer ölçü kabul etseydi zulüm olurdu değerli kardeşlerim. Allah kimseye zulmetmez. Böyle bir ölçü olsaydı bu bir zulüm olurdu. Herkesin farklı farklı aklı, anlayışı, kavrayışı vardır. Ali radıyallahu anhu'nun dediği gibi, bu din akıl ve mantıkla olmuş olsaydı ben meslerimin üstünü değil altını mesedim diyor. Üstünü niye mesedeyim ki? Altını diyor. Altı daha fazla kirleniyor. Öyle mi bakın? Ne kadar güzel. Ne kadar mükemmel bir ifade kullanmış. Ben altını mesederim. Altı daha fazla kirleniyor. Yani değerli kardeşlerim, bunların öne sürdükleri böyle tutarlı bir şeyleri yok. Bunların böyle önemli tutarlı bir şeyleri yoktur. Bunlar akli hareket ediyorlar. Allah ıslah etsin. Allah hayatta olanlarını tabi ıslah etsin. Anlayış ihsan etsin. Ne diyelim? Şimdi bunların öne sürdükleri şeylerden bir tanesi de derler ki teşride Allah'ın kitabı Kur'an yeterlidir. Bunun dışında herhangi bir şeye ihtiyaç yoktur. Neden? Bak diyor Allah'ın kitabı ne diyor? Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. En'am suresi 38. Garibim cımbızla çekmiş getirmiş. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Bu konuda kesin hüküm vardır. Dolayısıyla Kur'an'dan gayri teşride sünnet veya efendim hadis dediğiniz şeyleri biz kabul edemeyiz. Kusura bakmayın. El cevap. Şimdi bu konuda söylenecek ilk söz, ayeti kerimedeki zikredilen kitap acaba sizin anladığınız gibi elinizdeki Kur'an mı? Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık ifadesinden kasıt. Yani biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Buradaki kitap ne? Acaba sizin anladığınız gibi Kur'an mı? Yoksa buradaki zikredilen kitap levh-i mahfuz mu? Öyle mi? Eğer biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık ayeti kerimesini siyak ve sibakı ile ele alırsanız, ki Kur'an'ı en güzel şekliyle anlama usullerinden bir tanesidir bu. Geçenlerde bunu anlatmışızdır dinleyeniniz varsa. En güzel kurallardan bir tanesi de Kur'an'ı anlama hususunda siyak sibak kuralıdır. Yani ayetlerin başı sonu, öyle mi? Baktığınız zaman bu ayeti celilede anlatılan levh-i mahfuz aynen Hud suresindeki yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. O canlının duracağı yeri de konaklayacağı yeri de Allah bilir. Bunların hepsi de kitab-ı mubindedir. Bakın, bunların hepsi de kitab-ı mubindedir diyor. Hud suresi ayet 6. Yine En'am suresi 59 değerli kardeşlerim. Gaybın anahtarları onun yanındadır. Onları ondan başka kimse bilemez. Karada ve denizde olan her şeyi bilir. Düşen bir yaprak ki onu mutlaka bilir. Yerin karanlıkları içerisinde gömülen dane, yaş, kuru hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta olmasın. Apaçık bir kitapta olmasın. Yerin içerisinde kuru, yaş, her şeyin içerisinde bulunduğu kitaptan bahsediyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de birçok şey yok. Yani buradaki kitabın Kur'an olduğunu nereden çıkarıyorsunuz? Allah Azze ve Celle levh-i mahfuz'dan bahsediyor. Yanındaki kitabından bahsediyor. Yani zikredilen bütün bunlar değerli kardeşlerim Allah-u Teala'nın katında bir kitapta bütün açıklığı ile yazılıdır. Anlaşılması gereken şey budur. Yani buradaki kastedilen kitap levh-i mahfuz'dur. Onda hiçbir şey eksik bırakılmamıştır. Rabbimiz kader hususunda ilk önce kalemi yarattığını zikretmiyor mu? Bunu kader dersinde zikretmiştik. Allah önce kalemi yarattı. Ve kaleme yaz dedi. Neyi yazayım? Neyi yazayım dedi. Kalem, Rabbimiz ne dedi? Ne buyurdu? Yaz dedi. Ebediyete kadar olmuş ve olacakları yaz. Ve bu yazıldı değerli kardeşlerim. İşte her şeyin içerisinde mükemmel bir şekilde kayıtlı olduğu kitap levh-i mahfuzdur. Levh-i mahfuzdur. Be ahmaklar, azıcık düşünmeniz gerekmez mi? Allah Kur'an'da namaz kılın diyor. Nasıl, ne şekil kılınacağını söylemiyor. Haç bilinen aylardadır diyor. Hangi ayda olduğu söylenmiyor. Zekattan bahseder. Hangi malda ne kadar? Bundan bahsetmiyor. Zekat nisabından. Cuma günü nida edildiği zaman Allah'ın zikrine koşun diyor. Buradaki nidadan kasıt ne? Bunu zikretmiyor. Bunu ben çoğaltabilirim yani bu misalleri. Her şey bu kitapta varsa bunların cevabını vermeniz gerekir. Bunların cevabını vermeniz gerekir. Şimdi burada değerli kardeşlerim, bir noktaya dikkat çekmek gerekir. Kur'an'da işaret edilen her mevzu teferruatı ile beraber dindir, öyle mi? Yani her şey dindir. Yani Kur'an'ın namaz kılınız emri din olduğu gibi, onun nasıl ve ne şekilde kılınacağı da din midir? Dindir. Yine aynı şekilde zekat veriniz emri din olduğu gibi, onun nasıl ve ne şekilde, hangi malda ne kadar verileceği anlatan sözler, tarifler de din midir? Bunlar da dindir. Daha açık bir ifadeyle izah edecek olursak, şeriata ait her ne var ise onun sahibi, şarisi Allahu Azze ve Celle olduğu gibi bunların adı da dindir. Bunların hepsinin adı dindir. O halde Rabbimiz bu dinde bir şey eksik bırakmayıp irili ufaklı hepsini izah etti ise, ki böyledir, öyle mi? اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, bugün size dininizi ikmal ettim ve üzerinizdeki nimetimi de tamamladım. Bakın, alakayı güzel kurun. Meseleyi güzel anlamaya çalışın değerli kardeşlerim. Bu anlatmış olduğumuz şeylerin adı din, pratize şekli de dindir. Anlıyor musunuz? Adı din, pratize şekli de dindir. Allah Kur'an'da dini tamamladığını söylüyor. Kemale erdirdiğini söylüyor. Öyleyse Allah'ın din diye isimlendirdiği ve tamamladığı biraz önceki anlattığımız hükümler nerede? Nerede bunlar? Bunlar nerede kardeşim ya? Namazın şekli şemali de dindir. Nerede bunlar? Namaz kılın kafanıza göre mi dedi Allah Azze ve Celle? Öyle mi? Allah namaz kılın dedi. Resulullah sabahı iki anladı. Öyle mi? Efendime söyleyeyim, akşamı 3 anladı, öğleni 4 anladı, yatsıyı 4 anladı, öyle mi? Yani nasıl yani birini 2, birini 3, birini 4, neye göre anladı? Bunu nereden çıkardı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz, ey Muhammed, Şura suresinde, Şuara suresinde, ey Muhammed, biz sana vahyetmezden önce sen iman nedir, kitap nedir bilmezdin diyor. İman nedir, kitap nedir bilmezdin diyor. Yani bir Resul din adına hiçbir şey bilmezken, kitap, iman, bundan haberi yokken, ne zaman Allah vahyetti ondan sonra haberi oldu. Arkadaşım, Allah Resulü nasıl namaz kılmıştı? Nerede bu? Bu nerede? Bunun kılıç şekli nerede? Bu nerede? Bunun adı dindir kardeşim. Bu din nerede? Zekat konusunda malın miktarı, koyunda 1/40, işte mallarda tarif edilen şey, bu nerede bunlar? Yani bunların bir izahı olmazsa inananlar birbirlerine girerler kardeşim ya. Paramparça olurlar. Sadece Kur'an bize yeter, insanlar bile kendi aralarında paramparça. Onlar daha fazla parça. Neden biliyor musunuz? Çünkü Kur'an'ı aklıyla anlıyorlar. Hepsinin aklı aynı olmadığı için paramparça. Öyleyse değerli kardeşlerim, şunu çok iyi anlamamız gerekir ki Allahu Azze ve Celle Kur'an'da şeriatın cüz'iyatından olan her hükmü nas'a bağlamamıştır. Yani bunlarla alakalı ayet indirmemiştir. O şeriatın usulünü, kaynağını, kurallarını ve güzel ilkelerini açıklamıştır. Ve açıklamış olduğu bu ilkeler arasında وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ أَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ شَدُودُ الْاِقَابِ. Bu da vardı bakın. Resul size neyi verdiyse onu alın. Sizi neden nehyettiyse ondan da sakının. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı şiddetlidir. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الزِّكْرَ لِتُبَيِّنَا لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Sana da bu zikri indirdik ki İnsanlara kendilerine indirileni sen beyan edesin. Sen açıklayasın. Gördünüz mü şeriatın usulünü, kaynağını özlü olarak zikrediyor Allah Kur'an'da. Bundan bahsediyor. Sen Resulullah'ı kenara bırakıyorsun. Kur'an'ı anlamada peygambere git diyor. Onun izahını, beyanını yapacak olan Resul'dur diyor. Sen Kur'an'ı anladığını söylüyorsun, kavradığını söylüyorsun. Alakası yok. Alakası yoktur. Delil getiriyor. Onun Kur'an'dan anlamış olduğu o anlayışını ayet zannediyor beyefendi. Onu kabul etmediğiniz, inkar ettiğiniz zaman da ayeti inkar etti. Kabul ediliyorsunuz. Allah ıslah etsin. Veya onların anladığı manada buradaki kitaptan kasıt Kur'an'dır. Dolayısıyla Kur'an'da eksik bir şey bırakılmamıştır şeklinde de meseleyi ele alacak olsak yine kendilerine birçok reddiyeler vardır. Bir, Kur'an insanların okumaları, öğrenmeleri ve tabi olmaları için iki kaynak indirdiğini zikrederken bunlar sadece Kur'an yeterlidir diyerek önemli bir arızayı sergiliyorlar. Bunu defalarca anlatmışızdır. Kur'an-ı Kerim'de tek değil iki kaynaktan bahsedilir. Bakara 151, Bakara 129, Nisa 113, Ahzab 34. Açın buralara bakın değerli kardeşlerim. Allahu Azze ve Celle iki şey indirdiğinden bahseder. Allahu Azze ve Celle Resulullah'ın iki şeyi talim ettirdiğinden bahseder. Allahu Azze ve Celle Resulullah'ın iki şeyi öğrettiğinden bahseder. Allahu Azze ve Celle yine Kur'an-ı Kerim'de iki şeyi Resulullah'ın okuttuğundan, evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve bir de hikmeti hatırlayın diyor. Allah Allah. Okunan, indirilen, talim ettirilen, öğretilen iki şey. İki şey kardeşim diyor İslam. Daha doğrusu Kur'an. Yani siz niye bir diyorsunuz ki? Kur'an iki diyor. Ve enzelallahu aleykel kitab ve hikme. Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi diyor. Kitaptan kasıt Kur'an, hikmet neyi? Söylenilen bir sözün manası, mahiyeti, pratize şeklidir hikmet. Adam bir söz konuşur, öyle mi? Allah Allah. Biraz kapalı konuşur. Acaba bu sözün hikmeti ne ola ki? Öyle mi? Denilir mi böyle? Der miyiz bunu? Deriz değerli kardeşlerim. Bir söz konuşlanır, müphemdir, mücmeldir, kapalıdır. İzaha ihtiyacı vardır. Allah Allah. Acaba bu sözden kasıt ne ola ki? Bu sözün hikmeti ne ola ki? Böyle anlamak gerekir değerli kardeşlerim ki bu böyledir. Allah Kur'an-ı Kerim'de bir şeyler zikreder. O söylediği sözlerin hikmeti ne ola ki? Ne olduğunu da Resulullah izah ediyor. Kendiliğinden mi? Hayır. Kendiliğinden mi? Hayır. Sünnet-i Seniyye'de vahiydir. İnşallah bunu da işleyeceğiz. Bunu da işleyeceğiz. Ya yarın ya bir gün. Daha doğrusu münasip olduğumuz, müsait olduğumuz bir zaman. Onu da işleyeceğiz. Göreceksiniz ki deliller gayet açık ve nettir. Öncelikle Kur'an'dan başlayacağız. Onun vahiy olduğunu anlatan delillerle. Şimdi Rabbul İzzet iki şeyi indirmiş, iki şey öğretilmiş, iki şey talim ettirilmiş, iki şey okunmuş ise Kur'an bize yeter sözü ve bunu da Kur'an'a dayandırmak birbiriyle çelişkili ve batıl olan bir şeydir. Batıldır. Bunlara kesinlikle itibar edilmez değerli kardeşlerim. İleri sürdükleri bir mevzudan daha bahsedeyim. Ondan sonra inşallah dersimiz son bulsun. İkinci olarak derler ki daha söyledikleri çok şeyler var da ben böyle özlü olanlarını hemen hemen birçok şeyi içerisinde toplayan, o diğer söylediklerini dahi içerisinde toplayan ifadelerini dile getirerek bu iki üç şeyden bahsettim. Bir de derler ki biz Allah'ın vahiy ile indirdiğinden başkasına tabi olmakla mükellef değiliz. Hani biz vahye tabi oluruz. Vahyin dışında hiçbir şeye tabi olmayız derler. Çünkü inna nahnu nazzalna zikre ve inne lehu lehafizun. Muhakkak ki bu zikri biz indirdik. Onu muhafaza edecek olan da biziz. Hicr suresi ayet 9. İşte burada Allah Azze ve Celle bildirdiği gibi indirdiği zikir ve onu da muhafaza edeceğini söylüyor. ve indirdiğine tabi olmamız gerektiğini de Araf 3'te diyorlar. İşte ittebi'u ma unzile ileykum min rabbikum. Rabbimiz bu ayeti celilesiyle indirdiği zikre uymamızı, bu vahye uymamızı istiyor. Bunun dışında biz hiçbir şeye uyamayız. Bunun dışında hiçbir şeye uyamayız. El cevap. Bunların, değerli kardeşlerim, Bektaşi mantığı ile batıl davalarına delil getirmeye çalıştıkları ayetler alar re'si vel bayin. Alar re'si vel ayin. Başımız gözümüz üzerine. Elbette ki bunlar ayeti celilelerdir, öyle mi? Bunlar ayet olarak başımız gözümüz üzerinde yeri vardır. Bunları Müslüman olan kimse inkar etmez, bunlara itiraz edemez. Lakin kullanmış oldukları bu ayetleri kendi batıl davalarına istikametinde manalandırmaları var ya, bizim buna itirazımız var. Hayır, diyoruz ki ayetler başımız gözümüz üzerine ama ayetleri öne sürerek oradan kendi istidlalleriniz var ya, aman onlar çöpe. Onları çöpe atın. Onlar sizin olsun. Çünkü Allahu Azze ve Celle İttebi'u ma unzile ileykum min rabbikum, Rabbinizden size indirilene uyun derken önce biz yine sizin kuralınızla, ki buna bile terstiniz, sizin kuralınızla Kur'an'ın başka sayfalarını çeviriyoruz. Hele bakalım Allah neyi indirmiş. Doğrudur. İttebi'u ma unzile ileykum min rabbikum. Rabbinizden size indirilene uyun. Doğrudur. Allah'tan indirilene uyacağız. Allah indirdiğini de koruyacaktır. O da kabul. İnna nahnu nazzalna zikre ve inna lehu lehafizun. Allah indirdiğine zikir ismini veriyor ve onu da muhafaza edeceğini söylüyor. Öyle mi? Bir şey katıyor muyum ben buna? Gayet açık ve nettir. İndirilene uymamızı emrediyor. İttebi'u ma unzile ileykum min rabbikum. Rabbinizden size indirilene tabi olun. Ve la tettebi'u min dunihi evliya. Hatta devamında da hatırladığım kadarıyla onun dışındakileri dostlar edin, sakın ona uymayın diyor bakın. Doğrudur. Allah'tan indirilene uyacağız. Vahye uyacağız. Doğrudur. Vahiy de korunacaktır. Doğrudur. Bu da başımız gözümüz üzerine. Ama inna nahnu nazzalna zikre ve inna lehu lehafizun ayetinden hemen yola çıkarız. Diyoruz ki Allah indirdiğine zikir ismini veriyor. İndirdiğine zikir ismini veriyor. Peki bu zikir ne? İndirdiği şey ne? Geçelim Kur'an'ın başka ayetlerine. İşte biraz önce Nisa suresinde, Bakara suresinde, Ali İmran suresinde ve enzalallahu aleykel kitap vel hikme. Allah sana kitabı ve bir de hikmeti indirdi. Neyi indirmiş? Kitabı ve bir de hikmeti indirmiş. Doğru. Allah'ın indirdiği vahiydir. Tabi olacağımız şeyi söylüyor işte, izah ediyor. Tabi olacağımız şey zikirdir. Zikir ise indirilen, indirilen ise kitap ve hikmet. E efendi, kitabı anladı, Kur'an da hikmetten kasıt ne? Neymiş hikmetten kasıt? Diyor ki anlayış, kavrayış. Anlayış, kavrayış diyor. Peki, senin kaidenle gidiyoruz. Anlayış ve kavrayış. Bu anlayış ve kavrayış kime indirilmiş? Burada diyor ki sana indirdik. Yani Allah sana kitabı ve bir de anlayışı indirdi. Şimdi peygamberimize indirilmiş. Doğru, tamam, senin şeyinle hareket edelim. Allah Azze ve Celle Kur'an'ı ve bu ve bir de Kur'an'ı nasıl anlayacağını, nasıl anlayacağı anlayışını indirmiş Resul'e, öyle mi? Öyle, kabul. Tamam, kabul kardeşim. Kabul arkadaşım. Tamam, Kur'an-ı Kerim'in 40 küsur yerinde Rabbimiz diyor ki Resulullah'a itaat edin. Niye? Çünkü Kur'an'ı ona indirmiş. Kur'an'ın nasıl ve ne şekilde anlaşılması gerektiğini de ona indirmiş. Doğru, tamam, kabul. Kur'an indirilmiş, anlayış indirilmiş. Sen Resulullah'tan daha iyi anlarım diyebilir misin? Yok, haşa. Bu şekliyle iflas eden çok insanla karşılaşmışımdır. Allah'a hamdü senalar olsun. Elbette ki bu bizim ilim dağarcığımızın genişliğinden falan değildir. Allah'ın öğrettiği bu kural kaide sayesinde iflas etmişlerdir. Anlayışsa o zaman Allah Resulü'nün anlayışına gideceğiz. Allah Resulü'nün anlayışı da Allah'tan inen anlayışsa ona gideceğiz. Çünkü Kur'an'ın 40 küsur yerinde ona gidin diyor. Öyle mi? Öyleyse bunların akli, mantıki olarak öne sürdükleri bu ve emsali şeyler, inanın biraz argo tabirle çöplük, çöplüklük şeylerdir. Bunların dinden, imandan, efendim ne uzaktan ne yakından alakası yoktur. Biz onların öne sürdüğü o şeylerin şerrinden Allah'a sığınır, bize Allah'ın kitabını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl anladı, nasıl yaşadıysa Rabbimizden bizlere onu ihsan etmesini dileriz. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in deriz. Evet değerli kardeşlerim, konuyla alakalı anlayamadığınız veya benim tarafımdan anlatamadığım bir yer varsa inşallah üzerinde tekrar durabiliriz. İnşallah konunun, yani bu bahsedilen konunun devamı olarak bir dahaki seferde hatırlatırsanız sünnetin vahiy olduğu hususunda bir şeyler anlatalım. Konunun daha güzel anlaşılması açısından. Bu kaydettim bunu. Daha önce de kayıt yapmıştım ama bunu da kaydettim. Arkadaşlardan da kaydedenler vardır. İnşallah bunu da şeye atarız. Gerek buradaki kardeşlerimiz, gerekse net ortamındaki kardeşlerimizden konuyla alakalı anlayamadıkları veya benim izah edemediğim, anlatamadığım bir yer varsa üzerinde tekrar durabiliriz değerli kardeşlerim.